Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz, tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak fark et, düşün, hisset, yaşa köşemiz var. Renkler güçlü bir iletişim aracı. Farkında olmasak da renkler aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz ve içgüdüsel olarak gelişen fizyolojik tepkilerimiz bile maruz kaldığımız renklere göre şekillenebiliyor. Pek çok bilimsel araştırmaya göre maruz kaldığımız bu renkler kan basıncımızı artırıyor, metabolizmamızı hızlandırabiliyor, göz kaslarımızı yorabiliyor. Peki renkler neden ve ne şekilde duygu dünyamızı ve davranışlarımızı etkiliyor? Pablo Picasso'nun dediği gibi, bir tabloyu boyarken kullanılan renkler tıpkı çizilen şekiller gibi duygulardaki değişimi takip ediyor. Biz de bugün programımızın ilk dakikalarında renklerin duygu ve davranışlarımızı nasıl tetiklediğini, renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini konuşacağız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçöpar hocamızla. Bakanın ikinci bölümünde atalardan yadigar köşemiz var. Hayatı boyunca hep mücadele etmiş bir kadının hikayesi var bugün programımızın ikinci bölümünde. 1920'lerde henüz Türkiye'de hiç kadın avukat yokken avukat olmak isteyen, bu yolda önüne çıkan her engeli aşan, asla yılmayan ve başaran bir kadın Süreyya Ağaoğlu. Türkiye'nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu'nun azim dolu hikayesine kulak vereceğiz bugün. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamızla birlikte. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz. Çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik aşka rastladım, sevdim yeni başladım. Bir omuzum oldu sonunda, hay başımı yasladım. Gözüm kara kalmadı yara, oldum rengarenk. Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk. Gözüm kara kalmadı yara, oldum rengarenk. Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk.
elimde ona beler, seviyorum demeler, saçlarım hep boynunda, ay ne güzel kareler. Gözüm kara kalmadı yara, oldum rengarenk, bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk. Gözüm kara kalmadı yara, oldum rengarenk, bazen her şey sararıp solar, biz hep
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Güne bakan fark et, düşün, hisset, yaşa köşemizde başladı sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türk Çapar hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
İyi misiniz hocam, nasılsınız?
Sağ olun. Bir küçük ara verdik.
Bir küçük ara verdik ama sesinizi de özledik. Evet, dinleyicilerimiz de sizin güzel sohbetinizi özlemişlerdir muhakkak. Bugün de yine çok ilgilerini çekeceğini umduğumuz bir konuyu konuşacağız.
Evet.
Programın başında sevgili dinleyicilerimize ilettim konuyu. Bugün renkleri konuşacağız. Hayatımızın her alanında var. Sabah uyanıyoruz, hemen dolabımızı açıyoruz ve işte acaba hangi kıyafeti giysem?
Evet.
O anki sanki ruh halimize göre o kıyafetin rengini seçiyoruz. En azından ben kendi adıma öyle yapıyorum. Hocam tam da o noktada, o dolabı açtığımızda ve o renk seçiminde bizim ne etkiliyor ki? Biz mesela kırmızı bluzumuzu değil mavi bluzu tercih ediyoruz.
Evet. Şimdi belli renkler, renk tercihlerine bakıldığında insanların mesela bazı renkler az tercih ediliyor. Yani çok hoşa gitmiyor. Nedir mesela? Kahverengi en az tercih edilen
renk. Evet, ben de
çok
sevmem. Doğru.
Ve insanlara sorulduğunda hani hangi duyguyla daha çok bağlantılı görüyorsunuz? Hani duygular olumlu ve olumsuz duygular olabilir. Hani olumlu duygu derken daha çok yaşamayı istediğimiz duygular, olumsuz duygu derken hani daha uzaklaşmak istediğimiz duygular. Mesela gri ve kahverengi bu anlamda tabii istatistiksel çalışmalar bunlar. Hani hangi rengi tercih edersiniz, hangisini etmezsiniz gibi en az tercih edilen. Ve hangi duyguyla bağlantılı dediğimizde mesela gri yine keder, üzüntü, mutsuzluk ve kahverengi de daha çok tiksinme duygusuyla bağlantılı. Belki de ondan dolayı mesela modada da kahverengi
tercih edilmiyor.
Çok tercih edilen bir renk değil.
Hocam mülakatlarda da çok duyulur değil mi? İşte aman kahverengi giymeyin mülakata giderken şöyle daha canlı daha güzel renkleri tercih edin derler.
İnsanların en çok tercih ettiği renk grupları daha açık renkler. Mesela işte mavi daha huzurlu hissettirebiliyor insanları. Ya da işte beyaz yine çok saflığın simgesi.
Gelinliklerde en çok.
Karışık renkler yine çok insanların hoşuna gitmiyor ama genel olarak aslında renk örüntüleriyle ilgili şunu söyleyebiliriz. İnsanda bir böyle sadeliğe ve düzene tutku var. Hatta düzensizlikte bile bir düzen aramaya yönelimli bir beynimiz var bizim. Bu açıdan hani renklerle ilişkimizi iki türlü düşünebilir. Bir, bizim renklere bakışımız ve renk seçimimiz. İki, renklerin bize etkisi gibi hani iki yönlü düşünmek
peki,
lazım.
Peki o zaman ilk yönüyle başlayalım. Biz neden o rengi tercih ediyoruz? Bizi o ruhumuzda ya da beynimizdeki o dünyamızda ne etkiliyor ki? O az önce size sordum. Hani kırmızı değil maviyi, mavi değil diğer rengi tercih ediyoruz.
Mesela daha dikkat çekecek parlak renkleri hani daha çekingen, daha kendini az göstermek isteyen insanlar tercih etmeyebilir. Yani bir cart bir mor, pembe, hani bunları giyen, hani çekingen bir insanı tutup da böyle hani ilk bakıldığında bir topluluk içinde
fark edilmemek için
rengi seçmez. Ama tam tersi, daha böyle kendini göstermek isteyen, fark edilmek isteyen, ilgi toplamak isteyen insanlar daha böyle göz alıcı, daha canlı, parlak renkleri tercih ediyor. Hani ruh haline göre de değişir. Mesela işte yaz, ölüm rengi siyah. Hani resmi bir toplantı ise daha
lacivert,
koyu renkler
belki, değil mi?
Tercih ediliyor. Ama ne bileyim işte bir yazlık yerdeyseniz, tatil yerindeyseniz
pembeler, yeşiller,
daha açık renkler.
Evet.
Yine tabii işte siyah hani bütün renkleri soğuruyor. Aslında renk diye bir şey yok. Renk dediğimiz şey yani o cismin kendisinden gelen bir özellik değil de ışığın yansıtma özelliğine göre. Yani diyelim işte bu önümüzde tuttuğumuz bordo işte masa örtüsü önümüzde duran. Işığın bordo rengini yansıttığı için biz onu öyle görüyoruz. Hani onun özünde yer alan bir özellik değil. Hani ışık olmasa, güneş olmasa
zaten
aslında her şey renksiz.
Siyah,
evet, sonuçta. Ama ışığın belli renklerini yansıtıyor. İşte beyaz bütün renkleri yansıttığı için işte biz onu beyaz görüyoruz. Ayrıca hani bizim mesela insanoğlu etrafındaki şeyleri algılıyor ve düşünüyor ve bizim için gerçeklik kendi algıladığımız ve düşündüğümüz şeyler aslında. Ama gerçekliğin tamamı bu mu? Değil. Renklerde de belli bir aralık var, dalga boyu var, gözün görebildiği. Biz o dalga boyu içindekileri görüyoruz. Mesela ne bileyim şu anda radyo dalgaları da var, telefon, cep telefonu dalgaları da var. Onları göremiyoruz.
Evet.
Bizim görebildiğimiz dalga boyu işte bu yedi rengin çeşitli varyasyonlarını oluşturuyor. Tabii insanlar o anki ruh haline göre de renk seçimleri değişebilir. Bazı insanlar bazı şeyleri hani kendi kişiliğiyle özdeşleştirip bir tür onun o renk onun bir hani markası haline de geliyor.
Evet, hep aynı televizyonda çok görüyoruz değil mi? Siyah renk,
evet,
özellikle
evet.
Çok kullanılıyor. Mesela komedyenler benim, evet, en çok dikkatimi çeken sahnede hep siyahı tercih ediyorlar.
Şimdi,
bunun bir sebebi olabilir mi? Hani o siyahın gücünden mi faydalanmak için, ya da o sizin hani az önce bahsettiğiniz toplum içinde renk, evet, seçiminde mesela pembe giydiklerini hiç,
evet,
görmedim ya da kırmızı giydiklerini hiç görmedim.
Büyük ağırlıkla bence insanlar nasıl göründükleriyle ilgili olarak o rengi seçiyorlar ya da nasıl görünmek istedikleriyle ilgili. Çünkü siz beyaz bir şey giydiğinizde daha ne bileyim işte kilonuzu daha fazla gösteriyor. Ama siyah bir şey giydiğinizde daha nispeten hani derli toplu, daha bir çizgileriniz ne bileyim kilonuz daha az algılanabilir. Hani aynı kişinin bir beyaz bir siyah giysin, yan yana dursun. Hani beyaz giyinenin daha
kilolu göründüğünü söyleyebiliriz.
Olduğu. Çünkü,
evet,
vücut hatlarının,
evet,
da görünmesi açısından. Zaten şöyle düşünebiliriz. Bu niye böyle? Çünkü beyaz bütün ışıkları, ışığın bütün tonlarını yansıttığı için daha fazla dikkat çekiyor. Daha büyük görünüyor. Hani tamamıyla bence
algıyla
orada
alakalı,
algıyla
değil
ilgili.
Mi?
Bir de kişinin neyi hedeflediğiyle ilgili.
Evet.
Yani diyelim işte bir insanla ilk tanışıyorsa ve onu etkilemek istiyorsa. Mesela daha kırmızı giyinen insanların daha iddialı, daha kendine güvenen kişiler olduğu düşünülüyor. İşte,
hı hı,
siyah giyiniyorsa bu daha resmi, lacivert giyiniyorsa daha resmi gibi. Hani diyelim bir kırmızı giyinmiş bir politikacı, hani
düşünemedik ama belki hani o anda liderlik vasfını göstermek için kravatta,
evet,
onu küçük bir nüans işte, olarak gösterebilir.
Orada da belki bir şey var, yani bir ölçü var, işin bir ölçüsü var hani. Ama gerek saç gerek kıyafet, çünkü insanlar yeni biriyle karşılaştıklarında hani bu insan nasıl biridir değerlendirirken
rengi
ne
hemen
gözün
dikkat
ne
ediyorlar,
saçı, kıyafet. Kıyafette de işte renkler, onun temizliği veya kirliliği, ayakkabısında toz olup olmaması, hani dost başa düşman ayağa bakar
evet,
boşuna denmemiş. Oradan hemen o insanın nasıl birisi olduğuna dair
küçük ipuçları elde ediyor.
Anlık değerlendirme,
evet,
yapıyoruz.
Evet.
Yani belki de saniyeler içinde hani bu insan nasıl bir insandır diye bir fikir oluşuyor bizim kafamızda.
Doğru. Doğru hocam, çok haklısınız. Şimdi bu bizim içimizdeki,
evet,
duygular.
Evet.
Bir de karşı tarafın bizi gördüğü, yani ikiye,
evet,
bölelim demiştik. Şimdi ikinci bölümü düşünecek
şimdi,
olursak.
Doğrudan
neler
doğruya hani renklerin, mesela ne bileyim bir işte Mavi daha insanı sakinleştiren bir renk diyelim. İşte beyaz öyle daha dinginlik getiren bir renk. Fakat bilimsel olarak net bir şekilde bu gösterilmiş bir şey değil. Yani o konu eskiden çok bu konuda işte Carl Jung ilk defa psikoloji dünyasında işte renklerin insan psikolojisine ilişkisine dair yazılar yazan, kuramlar ortaya koyan bir kişi. Ama modern psikolojide yapılan çalışmalar hani bu kadar rengin birebir insan psikolojisini ciddi ve güçlü bir şekilde etkilediğini pek desteklemiyor. Hmm. Çünkü neden böyle? Eğer öyle olsa mesela şimdi bu odaya girdik. Yeşil bir kapı benim ilk defa gördüğüm bir şey. O zaman ne oluyor? Her an bizim ruhsal dünyamız dengesiz hale gelir. Yani renklerle anında...
Biraz alışık olmakla mı alakalı acaba? O renge alışık olmak, o renge aşina olmak. Belki çocukluğundan beri.
O dikkat çekmesiyle ilgili, evet. Yani yeni bir nesne, daha önce kodlamadığımız bir şey dikkatimizi çeker. Yani burada hiçbir şeye benzetemediğimiz
bir şey olursa. Dediniz ya yeşil kapı diye. Bu arada gerçekten şöyle, stüdyomuzun kapısı evet. Yeşili sevgili dinleyicilerimiz. Ben onu da görsel
yani
olarak söylemiş olayım.
Yani her renkle ilgili, algıladığımız her renkle ilgili birebir böyle ruhsal dünyamız bir tepki verse çok...
Karman çorman bir beynimiz olurdu. Evet,
evet. Karman çorman olurdu. Evet, belli bir etkisi var deniyor ama o etki geçici. Yani ne bileyim işte mavi bir odaya girdiğinizde bir süre rahatlayabilirsiniz ama bir süre sonra
onun farkında bile olmayabiliriz.
Eski haliniz neyse o evet, ona evet, dönüşür evet. gibi. Ama diyelim bizim belli bir olumsuz deneyim yaşadıysak ve o olumsuz deneyimi yaşarken o renk
üzerimizdeyse
ya da karşıdaki kişinin veya ortamın belli bir özelliği ise bu kesinlikle bizim ruhsal dünyamızı etkiler ama bu bireysel bir şey. Ama genel kabul edilen şey işte kırmızı, turuncu hani bunlar daha dikkat çekici renkler. Hı-hı. Daha işte
canlılık uyandırabilir
veyahut da insandaki gerilimi arttırabilir. Daha hani kavga ile ilintili diyelim işte. Hı-hı. Şeyde de boğa güreşlerinde de işte
o kırmızı pelerin değil mi?
Tutulması gibi insanda da böyle etkiler olabildiğini söyleyenler var ama dediğim gibi yapılan mesela birebir işte diyelim bir grup insana siz bir resim gösteriyorsunuz işte çeşitli renklerden oluşan diyelim bir renk çarkı başka bir gruba da öyle bir şey değil de başka hani renksiz bir şey gösteriyorsunuz kontrollü çalışma diyoruz. Hı hı. Hani tek başına yaptığınızda evet renk çarkı gösterdiğiniz insanların duygusal durumunda bir değişiklik oluyor ama aynı şeyi renksiz çarkla yaptığınızda da değişiklik oluyor. Dolayısıyla hani birebir renge bağlı sağlam bir
sonuç üretmek
değişikliği bulunmamış.
Bulunmuyor.
Daha içsel faktörler önemli.
Evet hocam çok haklısınız. Şöyle tabii biz de bazen ruhsal durumumuza göre o renk seçimini evet. yapıyoruz. Bazen kendimizi çok mutlu çok neşeli hissettiğimiz veya moralimizin düzgün olduğu bir gün bir ceketimizi evet. giymek istedik. Örneğin renkli turuncu renkte bir ceket giymek istedik ama bazen o kadar kendimizi kötü hissediyoruz ki daha böyle kabuğumuza çekilmek istiyoruz. Evet. Çok fazla iletişime açık olmuyoruz. Böyle bir zamanda belki gri ceketimizi tercih ediyor olabiliriz.
Ama insanların satın alma davranışlarında hani o psikolojiye girersek renkler önemli tabii. Hmm. Yani orada bir şeyin ambalajı, hangi rengin kullanıldığı, dizaynı kesinlikle o insanların satın alma davranışını
reklamlarda
etkiliyor.
Çok kullanıyorlar evet. değil mi hocam? Özellikle televizyon reklamlarında.
Mesela sade ve yalın dizaynlar veya işte beyaz rengin hakim olduğu, sade çizgilerin hakim olduğu dizaynlar daha çok tutuluyor insanlar tarafından.
Öyle mi böyle dikkat? Halbuki mesela, siz öyle dediğinizde benim ilk aklıma çok acaba böyle cafcaflı, renkli bir amblem, bir işte evet. reklam gördüğümüz acaba daha mı çok dikkatimizi çekiyor, daha mı çok bakıyoruz diye düşündüm ama.
Çekebilir ama mesela araba renklerine bakın. Hani
hepsi beyaz.
İnsanlar daha çok beyazı
tabii,
tercih ediyor.
Tabii.
Ha, bunun rasyonel sebepleri de olabilir bir kısım şey. Yani işte
çizildiğinde
beyaz daha
görünmesin.
Çok dikkat çeksin gibi.
Kaza daha az olsun diye belki.
Gri hatta bazı ülkelerde daha böyle otoriter idarelerin olduğu belli araba renkleri yasak. Mesela renkli arabanın yasak olduğu
öyle
ülkeler
mi?
Var.
hani
Orada da daha çok belki pratik etkenler rol oynuyor.
İşte dediğim gibi belki kazaların daha az olduğunu evet. gözlemlemiş olabilirler. Hep hani
dikkat
derler
çekmesi
ya,
dikkat çekmesi
çünkü karşıdan gelen kırmızı bir araba ne kadar güzelmiş diye bakarken hani o bir anlık zihin kayması belki bize evet. o yola olan dikkatimizi azaltıyor olabilir. Hani onunla ilgili.
Ama mesela diyelim bir işte askeri üniformayı düşünün. Hani onlar da etrafa uyumlu olsun ve fark edilmesin diye. Hani
koyu yeşil.
Beyaz bir üniformayla ne bileyim bir dağlık arazide falan hani çok dikkat çekersiniz. İşte ne bileyim kar mevsimi olduğunda tatbikat yapılırken beyaz giyiliyor. Hani
evet.
orada da mümkün olduğunca görünmemek esas. Yani insanlar için
doğaya
aslında...
Doğaya ayak uydurmaya çalışıyoruz
evet.
değil mi biraz?
Ama bir yandan insanoğlu dikkat çekmek, ilgi çekmek istiyor.
O
bir
da doğamızda var.
İlgi çekmek, dikkat çekmek aynı zamanda da insanı da korkutan bir şey. Yani böyle
evet.
bir paradoks var.
Evet, evet.
Yerine göre dikkat, ilgi çekmek çünkü bir avantaj oluyor. Yerine göre de dikkat, ilgi çekmek bir dezavantaj. Mesela eğer düşmanlarınızın olduğu bir ortamdaysanız o zaman daha... Dikkat çekmemeye dönük renkleri tercih edersiniz.
Evet.
Ama dikkat çekmenin, ilgi çekmenin önemli olduğu, örneğin bir sahne sanatçısı, örneğin ünlü birisi, onu da hani dikkat ederseniz öyle kişiler daha
ışıltılı, parıltılı,
çapçaklı şeyler
evet, canlı renkleri tercih
çünkü,
ediyorlar.
Çünkü hani sahneye çıkmış bir insanın dikkatleri üstüne toplaması gerekir.
Amaç odur evet. zaten
ha,
izletmek.
Problem olan nedir? Mesela bazı insanlar hayatın tamamını sahnedeymiş gibi yaşıyor. Tabii o zaman da her yerde renkli cafcaflı giyinebiliyor.
Evet.
O ilgiyi çekmediği anda da tabii psikolojik anlamda kendini kötü hissediyor. Hı-hı. O zaman yok olmuş gibi hissedebilir.
Karaktere bağlılığı var mı?
Kesinlikle.
Yapısal olarak.
Kesinlikle.
Çünkü arkadaşlarımız evet. vardır. Hani dinleyicilerimiz de muhakkak düşüneceklerdir. En sevdiği renk sorulduğunda kimisi işte ben maviyi çok severim. Kimisi evet. çok yeşili sever. Kırmızıyı sevebilir. Kimisi de der ki ben yok kahverengiyi seviyorum. Hani acaba bu sevgi onun yaratılışıyla ilgili ya da o anki karakter hı-hı. özellikleriyle de ilgili olabilir mi?
Kişiliğiyle ilgili. Hani kişilik dediğimizde iki şey var. Bir doğuştan gelen biyolojik özellikler ki buna huy deniyor. İki yaşantıyla öğrenilen özellikler. İkisinin karışımı kişilik. Hani bir kişi mesela yenilik arayışı fazlaysa mesela hep aynı şeyleri denemez, yeni şeylere yönelir, yeni renklere yönelir ama ne bileyim harm avoidance dediğimiz zarardan kaçınan bir insansa o bildiğinden şaşmaz. Yani bir şey tutturur, hep o bildiği lokantaya gider, bildiği kıyafeti giyer, bildiği rengi kullanır. Hani daha tutucudur.
Evet.
Bu anlamda da yenilik arayışı yüksek olan insanlar daha farklı renkleri tercih ederler.
Yaşa bağlı değişir mi?
Tabii.
Ya da cinsiyete diyeyim.
Daha çok kişilik önemli çünkü yaşla birlikte tabii ki değişiyor ama kişilik olarak renkli insanlar hani daha böyle bizim ne diyeyim böyle dikkat çekmeyi seven kişilikler. İleri yaşta da o tutumlarını sürdürebiliyorlar.
Hmm, çok değişmiyor. Evet. Aslında hani az önce huydan bahsettiniz evet. ve karakter özelliğinden.
Ama mesela burada bir boyut var. Mesela çocuk dediğimizde işte aşağı yukarı o çocukların belli özellikleri vardır. Kendi içinde farklı olsa da. İşte genç dediğimizde belli özellikleri vardır. İşte efendim orta yaş hani. Ama bir de o kendi grubu içinde kişiliğine göre de değişir. Yani her çocuk aynı değildir.
Tabii.
Kimisi hareketlidir, kimisi sakindir, kimisi işte annesinin babasının eteğinden ayrılmaz, kimisi sürekli etrafı araştırır.
Evet.
Hem ikisinin karışımı diyebiliriz.
O çocuk mu seçiyor rengi? Acaba anne babası mı tercih edip ona?
Tabii anne babanın tutumu o yaşantıyla öğrenilen dediğim kısımda işte orası.
Hı-hı.
Hani diyelim işte dikkat çekmemesi, fark edilmemesi, aman oğlum işte kendine dikkat et deniliyorsa tabii ki daha
farklı renklere
az dikkat
yönelecek.
Çekecek renklere yönelir.
Evet, bankalarda yine çok kullanıldığını hep fark ediyoruz değil mi?
Hı-hı.
O hani güven rengi.
Reklamcılıkta kesin onun etkisi var. Çünkü belli dizaynlar, belli şekiller daha çok insanda satın alma davranışını uyandırır. Yani
hı-hı.
diyelim işte kahverengi daha çok işte insanda tiksinme duygusuyla bağlantılı bir şey olduğu için hani bir şeyin kahverengi
bir yemek reklamı düşünemiyoruz
yani çok,
değil mi?
Evet. Uygun
evet,
olmaz.
Evet. Ama onun dışında mesela bu fast food dediğimiz hı-hı. hızlı yemek
evet.
yenilen restoranlarda çoğunlukla örneğin kırmızı renklerin
evet.
kullanıldığını görüyoruz. Hani bir an önce yiyin.
Yine kırmızı renk mesela çok gösterildiğinde tabii bunlar anekdotal çalışmalar. İşte o öğrencilerin mesela ders başarısı daha, sınav başarısı daha az oluyor. İşte ne bileyim farklı bir renk gösterildiğinde işte mavi ilk önce insanı sakinleştiriyor, beyaz insanı sakinleştiriyor gibi.
Bu tür araştırmalar var mı, anketler? Örneğin işte 100 kişi, 1000 kişiye tabii, sorulup tabii, hangi var, renkleri tercih var ettiğine göre genelde ne gibi sonuçlar çıkıyor
tercih
ülkemiz
çok,
için?
Tercih çok büyük bir tercih çalışması var ama Türkiye'de yapılan bir çalışma değil. Ama mesela işte kahverengi, gri en az tercih edilen renk. İşte kırmızı, mavi, beyaz tonları, turuncu en çok yine tercih edilen renk. Sarı tercih edilen renkten. Mor çok fazla değil.
Değil. Mor için çok farklı yazılar okudum hocam. Hem hani depresyonla ilişkilendirilerek kullanıldığını söylüyorlar. Bazıları dekorasyonda çok çok özenle seçilen takımlarda o yüzden ev dekorasyonunda çok kullanıldığını söylüyor. Bazıları da diyor ki mor olsun, moralimiz düzelsin. Hani tabii siz de dediniz ya net bir çalışma yok diye. Sanırım bu biraz da yoruma açık
yapılan
bir çalışma.
Yapılan gruba da göre değişiyor. Mesela açık mavinin daha insanı dingin hale getirdi. Ama mesela koyu mavide daha keder, hüzün, depresyonla bağlantılı. Hatta depresyon yerine blues, hani blue'dan geliyor.
Evet, evet. Takımın.
Mesela doğum sonrası depresyonla işte maternal blues deniyor İngilizce. İşte gebelik, lohusalık depresyonunun İngilizce'de direkt maternal blues diye geçiyor.
Direkt yani maviyle ilişkilendirilerek açıklanmış.
Kederle de ilişkisi var ama daha çok hani renk olarak çalışıldığında koyu mavi renkler.
Siyah da örneğin çok dediğiniz gibi ilginç bir renk. Evet. Hem yaz rengi denir, hem güç sembolüdür. İşte az önce bahsettiğim komedyenlerin o sahnedeki belki kendi güçlerini ortaya koydukları ama çok da aşırı parlak olmak istemedikleri, sadece konuştukları önemli olsun, kendileri bedensel olarak biraz geri planda kalsın diye düşündükleri bir renk. O yüzden çok kullandıklarını düşünüyorum.
Bir de giyinmesi daha kolay, daha
bir
basit.
Bir de kilodan bahsettiniz mesela. O da belki hanımların tercihi olabilir. Bu bağlamda renkleri seçiyoruz. Bazen güveniyoruz. Şöyle son dakikalar şunu söyleyeyim o zaman hocam. Biz bu renklerin ne anlam ifade ettiğini öğrenerek hem ev dekorasyonumuzu hem de giysilerimizi ona göre seçtiğimizde daha güzel bir duygu dünyası oluşturabilir miyiz? Hani bu bir yapay olacak belki ama işe yarar mı?
İşe yaradığı konusunda kesin bir bulgu yok. Maalesef bugün böyle bir düş kırıcı şekilde konuşuyorum
ama. Estağfurullah hocam, olur mu?
Fakat genel olarak bilimsel düzen ve sadelik insana iyi gelir. Yani düşünün hani niye insanlar odalarını siyaha boyatmıyorlar ya da koyu renkleri? Burada net bir şekilde çünkü karanlığın ruhsal durum üzerine olumsuz etkisi var.
Evet.
Biliyoruz ki hani uzun gecelerin olduğu, karanlığın çok hüküm sürdüğü kuzey ülkelerinde depresyon daha sık görülüyor, intihar daha sık görülüyor. İşte o koyu renklerin özellikle dekorasyonda tercih edilmeme nedeni de o. Çünkü siyaha boyanmış bir odada kendinizi kötü hissedersiniz hani.
Doğru.
Beyaz açık renkler, ışık daha iyi.
Aydınlık hatta isteriz.
Depresyon tedavisinde ışık terapisi kullanılıyor. Doğrudan hatta o konuda geliştirilmiş özel bir dalga boyu yayan ampuller, floresanlar var. Alet olarak da satılıyor. İşte günde 2-3 saat o floresana maruz kaldığında ışık terapisi diyoruz biz buna. Depresyon düzelebiliyor. Bu anlamda da genelde aydınlık renklerin tercih edilmesi dekorasyonda daha iyi olabilir. Psikolojik durumla ilgili hani illa bir şey önereceksek. Artı sadelik, düzen yine insanlara iyi gelir. Yani karmaşık, karışık, girift şeyler insanları rahatsız eder.
Peki desen olarak böyle hani dallı güllü alacalı desenler?
Yani o tabii şeye göre değişir ama yine karmaşık desenler de insanları
rahatsız
eder. Yorar,
belki göz
karmaşık desenler, karışık desenler migren ataklarını tetikleyebilir, bulantı oluşturabilir. Hani o nedenle sadelik daha iyi diye
ruh
düşünüyorum.
Ruh hep dinginlik arıyor. Ben
ha, bunun dışında ne bileyim böyle iç açıcı renkler, açık renkler, çiçekli desenler o da iyi gelir tabii. Ama dediğim gibi böyle karanlık, karışık ve karmaşık şeyler çok resimde de mesela bir resme baktığınız hani ressamın böyle daha karanlık, karmaşık şeyleri çizdiğinde daha ruhsal olarak sıkıntılı olduğu dönemlere karşılık geldiğini çok net görüyoruz.
Evet, hani. Sanıyorum Van Gogh'un tablolarındaydı eğer ressamı yanlış hatırlamıyorsam. Kullandığı renkler açısından tabii. Mesela yaşamının farklı dönemlerinde o rengi özellikle kullanmış duygusal durumunu o şekilde şey var. Artan.
Mesela şizofreni, epilepsi, işte bipolar bozukluk ama bir kısmı diyor ki mesela dijital grubu bizim ilaçlar var. İşte ona bağlı o gördüğü renkler o ilaç nedeniyle ilacın yan etkisi olarak öyle görüyor.
O yüzden hep o sarılar, maviler.
Diyenler var. Evet. Bunun dışında işte depresif olduğu dönemlerde öyle gördüğüne ilişkin şeyler var. Ama sonuçta
ortaya çıkan ürün
olan çok insan var. Evet. Mühim olan o değil. Ondan ne çıkarttı?
Evet. Tam da onu söylemek istedim ben de hocam. Ben ortaya çıkan ürün
sanat o kısmı zaten.
Sanat o kısmı ve o renklerle ortaya çıkmış. Evet. Belki de bizi şu anda bu kadar etkilemesinin sebebi o renklerin o şekilde kullanılmış olması.
Oradan o sanatı çıkarmak mesela.
Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sohbetti. Sağ yine olun. Her hafta olduğu gibi çok da özlemişiz hocam sizi.
Çok
sesinize solunuz. Yüreğinize sağlık. Renkleri güzel de eğlenceli de bir konuyu paylaştık dinleyicilerimizle.
Ama böyle çok da oradan bir çok büyük bir şey çıkartamayız. Hani bir şeyleri sırf renkle tedavi edemeyiz.
Tabii onu yani.
Belki özet.
Evet, onu anlattıklarınızdan çok da iyi anladım. Hani dediniz ya çok da aslında fazla bir şey söyleyemem renklerle ilgili. Bilimsel çalışmalar yok, net bilimsel çalışmalar yok. Ama sağından solundan, altından üstünden etkilediği de bir gerçek.
Çok güzel dediniz, aynen öyle.
Sevgili dinleyicilerimiz, Fark Et Düşün Hisset Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız stüdyomuzdaydı. Bugün renkleri konuştuk, iletişim aracı olan renkleri konuştuk. Hem oda dekorasyonunda hem giysilerimizde hem resimlerde bu renkler neden bu kadar etkili ya da bizi neden bu kadar çok etkiliyor? Hocamıza çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Renkler konusunda küçük de olsa bilgi sahibi olmaya çalıştık. Siz de hayatınızın farklı dönemlerinde, farklı zamanlarında kullandığınız renkleri şöyle bir kendi kendinize düşünebilirsiniz. Acaba o rengi neden seçmiş olabilirim diye. Belki ruhsal dünyanızdan ufak da olsa kırıntıları o renklerin dokusunda hissedebilirsiniz. Hocam bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi yayınımıza müzikle devam ediyoruz. Hemen sonrasında Atalardan Yadigar köşemizde yayınımız sürecek.
Bakma hiç güzelim, bana ben kaldıramam. Aşka mı düşelim, kendimi kandıramam. Terliyor ellerim of. Boğazım dümlendi, aldı verdi, aşk beni yendi. Neşesini kederini gördüm, bilemedim belki de kördüm. Daha önce seni gördüğümde anladım ben aşk nedir. Yanar mı yansın gönlüm, kim bilir kaç kere söndürdüm. Bana güldüğünde buzdağım erir, aldı verdi. Aşk beni yendi, kaldı tadı kalbimde. Bakma hiç güzelim, bana ben kaldıramam. Aşka mı düşelim, kendimi kandıramam. Terliyor ellerim of, boğazım dümlendi. Aldı verdi, aşk beni yendi. Bakma hiç güzelim, bana ben kaldıramam. Aşka mı düşelim of, kendimi kandıramam. Terliyor ellerim ah, boğazım dümlendi. Aldı verdi, aşk beni yendi. Kaç kere söndürdüm, bana güldüğünde buzdağım erir. Aldı verdi, aşk beni yendi, kaldı tadı kalbimde. Bakma hiç güzelim, bana ben kaldıramam. Aşka mı düşelim, kendimi kandıramam. Terliyor ellerim.
Atalardan Yadigar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Atalardan Yadigar köşemizde devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Sezen Hanım şahsınızda bütün Necip milletimizi Türkiye'nin Sesi Radyosu aracılığıyla gönülden muhabbetle selamlıyorum.
Sağ olun değerli hocam.
Bu sıcak yaz günlerinde sıcak insanlarımızla hasbihal etmek tabii ki bizim için bir şeref kaynağı. Çünkü biz inanıyoruz ki hatip muhatabın gölgesidir. Bizi dinleyen muhataplarımız dünyanın her bir tarafından bizi heyecanla, aşkla, TRT'nin ismi geçtiği yerde değil mi?
Evet.
Bir muhabbetle dinliyor. Onun için biz de o muhabbetten uzakta olsa bile frekanslardan feyiz alıyoruz.
Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Biz de sizin o duygu dolu sesinizden feyiz alıyoruz. Bugün de aslında çok değerli bir ismi sevgili dinleyicilerimizle konuşacağız. Onlara o azim dolu hikayeyi bir kez daha aktarmış olacağız. Bugün Türkiye'nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağoğlu'nu konuşacağız sizinle değerli hocam. Gerçekten azim dolu hikaye diye bahsettik ama hayat boyu hep mücadele etmiş. Özellikle Cumhuriyet
evet.
tarihimizde ve hem kadınlarımıza hem Türk çağdaş Türk hukukuna çok büyük katkıları olmuş. Hocam sözü hemen size bırakayım, neler söylersiniz?
Estağfurullah. Şüphesiz ki kader gayrete aşıktır.
Evet.
Bir insan gayret etmediği zaman, çalışmadığı zaman değil mi, bir neticeye ulaşamaz.
Evet, evet,
zaten
evet.
Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak ancak çalıştığınızın karşılığı vardırdır. Ve İnşirah Suresi'nde devamla buyurur ki bir işi bitirdiğinizde diğerine koyulun. Yani sürekli bir aksiyonel bir hayatı bize ne yapıyor? Vaaz ediyor, emrediyor. Onun için bizde ruhban hayatı yok, rahibe hayatı yok. Kendi dünyadan elimizi etiğimizi çekip bir tarafa oturma yok. Devamlı cemiyete faydalı olmak zorundayız.
Evet.
Bütün insanlar, bütün dinleyenler, yani okumadan maksat, eğitimden maksat, öğretimden maksat nedir? Bütün dünya insanlığına, dini, dili, meşrebi ne olursa olsun insana yarayışlı olmak ve faydalı olmak. İşte Süreyya Ağoğlu hanımefendi de bunlardan birisi şüphesiz. Siz dediniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 1928'de ilk avukat ruhsatını alan ve ilk kadın avukat olarak Türkiye'mizin tarihe ismini altın harflerle yazdırmayı başaran Süreyya Ağoğlu hanımefendi 1903 yılında Sezin Hanım Türkistan ile Anadolu'yu birbirine bağlayan can Azerbaycan'ımızın elhamdülillah ki 30 yıl sonra bağrındaki namahrem eli kırılan, minarelerinde 5 vakit ezan okunan, semalarında şanlı Azerbaycan bayrağı dalgalanan tarihi Şuşa vilayetimizde dünyaya gelir. Yani Azerbaycan'la Türkiye'nin de ortak olduğunu millet olarak, dil olarak, kültür olarak, din olarak bu zaten 5000 yıllık
evet.
geleneğin karinesi. Bu karinenin en önemli temsilcilerinden biri de Süreyya Ağoğlu hanımefendi. Süreyya Ağoğlu hanımefendiden önce mesela Nahçıvan'da hemen Iğdır'ımızın komşusu, Azerbaycan'ın mübarek toprağı Nahçıvan'da Mümine Hatun'un türbesi var. Bu Mümine Hatun'dan alıyor bu ilhamı tabi. Ahmet Ağoğlu gibi bir beyefendinin mütefekkir, düşünür, yazar kızı Süreyya Ağoğlu hanımefendi ve Şuşa vilayetinden babasıyla birlikte kendisi 7 yaşındayken 1910 yılında İstanbul'a göç ederler. Tabi Süreyya Ağoğlu'nun çocukluğu ve gençliği Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarına tevafuk eder, rastlar. Hı hı. Bu da çok önemlidir. Çünkü Anadolu halkının milli mücadeledeki duruşu ve başarısı değil mi?
Evet.
Batıda Yunanlılara karşı, doğuda Rus ve Ermenilere karşı, güneydoğuda bakıyorsunuz Fransızlara ve Ermenilere karşı Anadolu halkı kadınıyla erkeğiyle yek vücut bir ve beraber olarak adeta düşmanın namahrem elini bu Anadolu topraklarından kırar ve atar. Ve burada kadınların çok önemli bir rolü var. Nene Hatun bir taraftan 93 Harbi'nde, geliyoruz milli mücadelede Kurtuluş Harbi'nde, Şerife Bacı bir taraftan, Kara Fatma bir taraftan, Topal Gülizar bir taraftan, Maraş'ta Sanem Ayşe bir taraftan böyle bir milli mücadele kazanıyor. İşte Kara Fatma Sivas Kongresi'nde Gazi Atatürk'ün yanına gider ve eşi binbaşıdır, Sarıkamış'ta şehit olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'e ben de mücadele etmek istiyorum. Ben de askerlerin önünde olmak istiyorum. Ben de düşmana karşı harp etmek istiyorum. Ve Atatürk Fatma Seher Hanım'a orada Kara Fatma unvanını verecek. Kara gözlerinden değil, aslındaki azminin fevkinden dolayı o unvanı verir. Şerife Bacı Kastamonu'da biliyorsunuz kurşunlar, askere gelen kurşunların, silahlarının kurşunları yağmurda, karda ıslanmasın diye üzerindeki değil mi hırkasını çıkarır, pardösüsünü çıkarır, ehramını çıkarır, o kurşunların üzerine atar. Böyle bir mücadele vardır. İşte bu mücadele Süreyya Ağaoğlu'nda azmi ve idealizmi körükler. Kendisini ilme ve irfana vakfeder. Bu azim ve idealizm onu o günün şartlarında kendisinden evvel hiçbir kadın şahsiyetin okumadığı, zaten hanımlar için o gün hukuk fakültesi yoktur, hukuk fakültesine yönlendirir. Hatta hukuk fakültesinin reisi Selahattin Bey, ya nasıl okuyacaksın, bugüne kadar hiç bir kişi için, bir hanım için biz hukuk fakültesinde bölüm açmadık ve isteyen de olmadı. Üç kişi olmadan ben bölüm açamam der. O azimli kadın Süreyya Ağaoğlu kendisine arkadaş iki hanımefendi öğrenciyi bulup bölüm açtırır. Yani adeta o azmi, o kararlılığı, basireti ve firaseti, saygıdeğer dinleyicilerimize, özellikle üniversite tercihlerini yapıyorlar şimdi evet, öğrencilerimiz. Onlara da ders olsun, kulaklarında küpe olsun, kendisini iki arkadaşıyla birlikte bölüm açtırmak suretiyle hukuk fakültesine kaydeder. Ve 1925'te hukuk fakültesini başarıyla tamamlar. Biraz evvel ifade ettiğimiz gibi 1928 yılında da Türkiye'mizin ilk kadın avukatı olarak tarihe geçer.
Evet hocam,
İşte Azerbaycan'la Türkiye'nin birlikteliğinin ve ortaklığının göstergesi hocam, adeta ete kemiğe bürünmüş halidir.
Hocam hani sizin de ifade ettiğiniz gibi bu hukuk fakültesini İstanbul'da bitiriyor ve hukuk mücadelesine şunun için de belki girmek istemiş olabilir. Hani Türkiye'nin haklı hukuk mücadelesini tüm dünyaya duyurmak
evet,
maksatlı. Yani kendisi bir çağdaş Türk kadını olarak Türk hukukunun ve Türkiye'nin haklı mücadelesinin bütün dünya tarafından görülmesini istiyor ve bu nedenle böyle bir yola baş koymuş diye de düşünebiliriz değil mi hocam?
Aynen öyle. Aslında Ağaoğlu hayatı boyunca buyurduğunuz gibi kadın hakları için mücadele eden evet, ve sonunda da ilklerin öncüsü olmayı başaran Ağaoğlu, kadın hakları için verdiği mücadelenin temel referans noktasını Anadolu'dan alır. Nasıl Anadolu'dan? Bu sefer milli mücadeleden önce gidelim kadın haklarına. Biz kadın haklarını Fransız ihtilalinden almadık.
Tabii.
Anadolu'da 1200'lü yıllarda Ahi Evran'ın hanımı Fatma Bacı bir teşkilat kurdu. Tarihte ilk kadın teşkilatıdır. Bu teşkilatın adı Bacıyan-ı Rum'dur. İşte ilhamını buradan almış, temel referans noktasını buradan almış ve Süreyya Ağaoğlu'na kadın hakları için verdiği mücadelede en büyük destekçisi hiç şüphesiz onun mütefekkir, yazar, şair babası Ahmet Ağaoğlu'nun en yakın arkadaşı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmuş. Atatürk bizzat Çankaya'da sofrasına davet etmiş ve onu teşvik etmiş. Hukuk mücadelesinde kadın haklarını anlatma, dünyaya duyurma mücadelesinde her türlü manevi desteğini ortaya koymuş Atatürk. O azim de var, o destek de var. İşte sizin de buyurduğunuz gibi kadim medeniyetimizden aldığı ilhamla dünyanın her bir tarafında, Amerika'dan Pakistan'a, İspanya'dan Hindistan'a kadar onlarca panele, sempozyuma, kongreye, konferansa hem konuşmacı hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin özel temsilcisi olarak katılmış.
Evet.
Ve rahmetli Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'nun şu ifadeleri çok manidardır. Ekmek su aş gecikebilir, temele taş bulmak gecikebilir, devlete baş bulmak gecikebilir, adalet gecikmez, tez verilmeli. O adaletin, merhametin Selçuklu'dan gelen, Karahanlı'dan, Osmanlı'dan ve Türkiye Cumhuriyeti'nde devam eden, bugün de bizim temelimiz olan dünyanın her bir tarafına da öğrettiğimiz adalet ve merhameti, o adalet hukuk mücadelesini sözünü adeta bayraklaştırmış ve adaletin önemini dünyanın her kürsüsünde gür bir biçimde aktarmış. aktaran insandır Süreyya Ağaoğlu.
Evet değerli hocam, biz de yeni Türkiye'de, şimdi siz de ifade ettiniz ya, hukuk mücadelemizde genç Türk kadınlarımız, Türk genç kızlarımız üniversite tercihlerini yapıyorlar ve hukuk fakültelerinde şu anda yüzlerce, binlerce genç kız öğrencimiz var. Süreyya Ağaoğlu'nun yolunda devam eden, inşallah devam onlar eden. Onlar da hem kadın haklarının bir savunucusu, hem de çağdaş Türk hukukunun tüm dünya ya bir kez daha o bizim kendi Anadolu kültüründen gelen ve saygı, sevgi, hoşgörü çerçevesinde olan Türk hukukumuzun tüm dünyaya duyurulması açısından da önemli işler üreteceklerine inanıyorum. Sizin gibi değerli hocaların nezdinde hocam. Süremizin de sonuna geldik. Son cümlelerinizle rica ederim.
Hem de o günün şartlarında, yani tabii, düşünebiliyor tabii. musunuz? O günün şartlarında Amerika'da kadın hukukçular birliğine üye olur. O gün İstanbul Barosu'nun Beynel Minel Barolar Birliği'ne üye olmasına katkı sağlar ve 1947 yılında rahmetli Profesör Doktor Ali Fuat Başgil ile Ahmet Emin Yalman birlikte Hür Fikirler Yayma Cemiyeti'ni kurar. Bir de bir yönü daha var, bu çok önemli, buna değinmeden geçemeyeceğim. Hayattaki en büyük amacım dediği ve binlerce yavrumuzu topluma kazandırmak amacıyla Çocuk Dostları Derneği'ni 1949'da kurar ve 2006 yılına kadar bu dernek yurdumuzun dört bir tarafından gelen çocuklarımızın eğitim ve öğrenimlerine yardımcı olur, burs verir. Bununla da kalmaz, kendi ismiyle müsemma Süreyya Ağaoğlu Derneği'ni de kurarak yüzlerce yüksek lisans ve doktora öğrencisine burs verir. Yani sadece bir avukat olması, kendi ismini duyurması ya da hukuk mücadelesinde öncü olmasının yanı sıra cemiyete, dedik ya, cemiyete faydalı, insanların okumasına katkı sağlayan bir kadın şahsiyet. Bizim bütün bireylerimiz bir Süreyya Ağaoğlu gibi öncü şahsiyet olması gerekir.
Evet, evet değerli.
Diye düşünüyorum.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizin vesilenizle anmış olduk Süreyya Ağaoğlu'nu. Tüm genç kızlarımıza, özellikle hukuk fakültesini tercih eden ve tercih etmiş olup avukatlık yapan genç kızlarımıza da bir ışık olsun, bir örnek olmuş olsun. Biz de sizin vesilenizle adını bir kez daha duyurmuş ve dinleyicilerimize hatırlatmış olduk hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Beni bu güzel yüzüyle Necip milletimizle buluşturduğunuz için. Hürmetlerimiz.
Sevgi ve saygılarla hocam. Hoşçakalın.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Günebakan'da Atalardan Yadigar köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız telefon hattımızdaydı. Hayatı boyunca hep mücadele etmiş bir kadının hikayesini konuştuk. Süreyya Ağaoğlu'nu konuştuk. Türkiye'nin ilk kadın avukatı olan Süreyya Ağaoğlu'nun o azim dolu öyküsünü bizlerle paylaştı değerli hocamız. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Biz de bugün böylelikle Günebakan'ın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Güne bakan.